Ayrım 2.
Çalışan kazanır. Ankara, 26 Kasım 1963. Ahmet kardeşim, bana geçen mektubun gibi hep uzun uzun yaz, olur mu? Uzun dediğime bakma. Mektubunu bir solukta okudum. Bizim sınıftan bir iki arkadaşıma da okudum. Öyle güldüler ki. Havalar burada soğuduğu için artık apartman bahçesinde oynayamıyoruz. Okuldan gelince derslerime çalışıyorum. Anneme de yardım ediyorum. Ablam ev işlerini sevmez. Hele ortalık işi görmek hiç istemez. Yalnız mutfağa girip pasta, kek gibi şeyler yapmaya bayılır. Çünkü ablam mutfağa bir girdi mi annem artık bir hafta neyin nerede olduğunu bulamadığını söylüyor. Ablam nişanlanmak üzereydi. Sonra nişandan cayıldı. Son günlerde bizim evde en önemli konu işte bu. Nişanın bozulması. Kardeşim Metin'in bir sözü üzerine oldu. Geceleri ya babamın sınıf arkadaşı olan komşularımız bize geliyor ya da biz onlara gidiyoruz. Haftada en az iki gece böyle. Dört sınıf arkadaşı bir araya gelince en çok Zeynel Bey üstünde konuşuyorlar. Durmadan Zeynel Bey'i yeriyorlar. Bu Zeynel Bey babamla sınıf arkadaşlarının çalıştığı iş yerinin sahibi. Annem sık sık, bıktım artık bu Zeynel Bey'den. Kuzum, konuşacak başka laf kalmadı mı? Der. Onun bu uyarması üzerine konuyu değiştirirler. Ama biraz sonra dönüp dolaşıp yine o konuya dönerler. Zeynel Bey'in birkaç iş yeri varmış, çok zenginmiş, günden güne de boyuna zenginleşiyormuş. Bu Zeynel Bey öyle kalın kafalı biriymiş ki ilkokulu bile zar zor bitirebilmiş. Babamın sınıf arkadaşlarından biri Zeynel Bey'in hemşerisi. O diyor ki bizden 10 yaş büyüktü, o 3. sınıftayken ben okula daha yeni başlamıştım. Anlayın artık kaç yıl olmuş okula başlayalı. Ben ilkokula bitirmiştim, o hala 4. sınıftaydı. Zeynel'in babasıyla arkadaşları senin oğlan herhal müdür olacak diye alay ederlerdi. Çünkü daha ilkokuldayken bıyıkları terlemişti. Bir gün o sınıfa müfettiş gelmiş de Zeynel'i öğretmen, öğretmeni de öğrenci sanıp öğretmene otursana oğlum sırana demiş. İşte böyle beyinsiz, taş kafa bir oğlandı. Bunun üzerine babam da her zaman sanki şimdi başka türlü mü, daha da beter der. Bilsen bu Zeynel Bey için neler neler söylerler. Memleketimizin 100 yılda bir yetiştirdiği gayet nadir dangalaklardan, yeryüzünde bir eşi benzeri dahi olmayan budala şampiyonu gibi. Babası Zeynel'e senin okuyup adam olacağın yok, hiç olmazsa yanımda çalış da ticarete atıl demiş. Zeynel ticarete bir atılmış, bir daha onun elinden ticareti alıp kurtaramamışlar. Çok zengin olmuş. Dediklerine göre çok tembel, çok aylak bir adammış. Ama büyük bir hüneri varmış. Adam çalıştırmasını çok iyi bilirmiş. İş yerlerinde, şirketlerinde birçok mimarlar, mühendisler, avukatlar, doktorlar filan çalıştırırmış. Babam sık sık yakınırdı. Sanki biz okuduk, çalıştık da ne oldu? İşte ancak Zeynel Bey'in yanında iş bulabildik. Zeynel Bey'in bilgisizliği üzerine çok şeyler anlatırlardı. Bir gün Zeynel Bey yanında müdürlerinden biri ve sekreteriyle Felemenk'e gitmiş. Orada epey kalmışlar. Sonra Zeynel Bey yanındaki müdürüne, bu Felemenk güzel yermiş, beğendim, çok övdülerdi bana, bir de gidip şu Hollanda'yı görelim demiş. Bir gezisinde de gittiği ülkenin Lehistan olduğunu öğrenince pek şaşırmış. Yahu ben buraya Polonya diye gelmiştim, demek yanlış gelmişiz, bir de gidip şu Polonya'yı görelim demiş. Bir gece bizim evde yine Zeynel Bey'in bilgisizliğiyle alay ediliyordu. Birden Metin söze karıştı. Bu kadar bilgisiz, görgüsüz, tembel de nasıl zengin olmuş öyleyse? Annem büyükler konuşurken çocuklar söze karışmaz diye Metin'i susturdu. Babam açıklama gereği duyduğu için olacak, senin aklın daha ermez dedi. Ablam işte bu Zeynel Bey'in oğluyla nişanlandı. Daha doğrusu nişan olmadı, nişan için söz kesildi. Sen ablamı görmüş müydün? Bana benzemez, yani ben ona benzemem, ablam güzeldir. Bize evde nişandan hiç söz atışmadılar. Ablam da bize bir şey söylemedi ama biz konuşulanlardan anlıyorduk. Evin içinde esen olağanüstü havadan bunu ilk sezinleyen Metin oldu. Annem iş görürken türküler söylüyordu. Ablam sevincini gizlemeye çalışıyordu ama yine belli oluyordu davranışlarında. Bir gün Metin bana, biliyor musun dedi, ablam nişanlanıyormuş. Ben de iyi ya dedim, ama kiminle biliyor musun onu da? Bilmezden gelip kiminle diye sordum. Zeynel Bey'in oğluyla. Sesimi çıkarmayınca terslendi. Anlamıyor musun be, Zeynel Bey'in oğluyla nişanlanacakmış diyorum. Ne var bunda, niye tersleniyorsun öyle? Demek sen de onlardansın. Beni ilgilendirmez bu iş. Metin evde en çok benimle anlaşır. Çok hırçınlaştı. Nasıl ilgilendirmez diye bağırdı. Ben istemiyorum, olmaz öyle şey. Büsbütün azdırmamak için sesimi çıkarmayınca ekledi. Zeynel Bey için eşeğin biri, hayvanın biri deyip durmuyorlar mı boyuna? Şimdi ablamı eşeğin biri dedikleri adamın oğluyla mı nişanlayacaklar? Babasından oğluna ne? Ya sanki oğlu nasılmış, liseyi bile bitirememiş de. Babası özel öğretmenler falan tutup para zoruyla bitirtmiş liseyi. Sonra da babası, aman oğlum artık okuma, aklın karışır da iş adamı olamazsın demiş. Yalan mı? Öyle söylemiyorlar mı babamla arkadaşları? Bunları annem duymasın Metin dedim. Büyükler bizden daha iyi düşünürler. Metin hem kızgın hem küskün bir sesle. Biliyorum, sen zaten onlardan yanasın. Babama da kızıyorum ya dedi. Neden? Neden olacak? Hem o Zeynel Bey'e söylemediklerini bırakmıyorlar, hem de onun yanında çalışıyorlar. Böyle şey olur mu? Dönüp gitti. Ağladığını görmeyeyim diye gittiği belliydi. Çünkü son heceleri söylerken sesi titriyordu. O günden sonra Metin ele avuca sığmaz, eskisinden daha yaramaz, çok hırçın bir çocuk oldu. Okuldan yakınmalar gelmeye başladı. Yaramazlık ediyor, derslerine çalışmıyor diye öğretmeninden mektuplar yağıyordu. Babam büsbütün telaşlandı, çok öğüt verdi. Bir kez de dövdü bile ama hiçbir yararı olmadı. Yine kaçıyordu okuldan. Annem sabahları okula götürüp bırakıyor, arkasından o yine kaçıyordu. Babam evde kendisiyle güzel güzel konuşmak istediğini zaman da somurtup duruyor, başını önüne eğip hiç ağzını açmıyordu. Bir gün ben bir şeyler söylemek, derdini öğrenmek istedim. Koca bir erkek davranışıyla, senin aklın ermez bu işlere diye tersledi. Metin'in bu hırçınlıkları yüzünden evimizin tadı tuzu kalmadı. Annem sık sık ağlıyordu, babamın suratı hep asıktı. Bir akşam hava karardığı halde Metin eve dönmeyince hepimiz sokaklara döküldük, onu aramaya başladık. Gidebileceği her yere baktık, yok. Eve döndük, babamın arkadaşları da bize geldiler. Annem ağlıyordu. Metin'in nerede bulabileceklerini konuşuyorlardı. Kapı çalındı, hep birden kapıya koştuk. Gelen Metin'di. Evde hava çok gergindi. Ama Metin'de hiç babamdan korkar bir hal yoktu. Arkadaşları babama daha önce sakın azarlama dedikleri için babam da sesini çıkarmadı. Hiçbir şey olmamış gibi davranıldı. Biraz sonra babam Metin'i karşısına alıp tatlı bir sesle öğüt vermeye başladı. Oğlum, okula gitmeyen, derslerine çalışmayan adam olmaz. İnsan ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazanır. İleride rahat eder. Küçükken çok çalışmalısın ki büyüyünce rahata kavuşasın. Bunlar babamın her zamanki öğütleriydi. Arkadaşları da bunlara benzer sözler söylediler. Hayatta çalışan kazanır oğlum. Başarı kazanmanın yolu çalışmak, hep çalışmak. Başı önünde, suratını asmış sessiz duran Metin birden başını dikip "Çalışan ne kadar kazanır?" diye sordu. "Ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazanır. Zeynel Bey kadar kazanır mı çok çalışanlar?" Metin'in bu sorusu üzerine bir sessizlik oldu. Metin'in ne demek istediği anlaşılmıştı. Neden sonra babam sesini daha da yumuşatarak "Biz de zamanında çocuktuk, biz de çocukluk geçirdik ama biz çocukken..." Metin babamın sözünü keserek "Çalışmayan daha çok kazanıyor," dedi. Babam sertlendi. "Yani baban yalan mı söylüyor?" diye sesini yükseltti. Metin ağlamaya başladı. Sözleri hışkırıklarına karışarak "Doğru söylüyorsunuz," dedi. "Her gece Zeynel Bey'in tembel, taş kafa, bilgisiz bir budala olduğunu söyleyen siz değil misiniz? Onun fabrikaları var, şirketleri var, iş yerleri var, mağazaları var, otomobilleri, apartmanları var. Oğlu da okumamış, kendisi gibi işte." Hem ağlıyor hem çatallaşan sesiyle bağırıyordu. Ben artık okula gitmeyeceğim. Ben Zeynel Bey'den daha zengin olacağım. Yanımda onunkinden daha çok adam çalıştıracağım. Çalışkan, bilgili, okumuş insanlara iş vereceğim. Metin yatak odasına gittiği için sözlerinin sonu içeriden geliyordu. Gözleri buğulanan babam ona seslendi. Peki oğlum, nasıl istersen öyle yap. İstemiyorsan gitme okula. Sonra arkadaşlarına yavaşça üstüne varmayalım dedi. Annem Metin'in yatak odasından alıp yüzünü yıkamaya götürdü. Babamın bir arkadaşı suç bizim dedi. Çocukların yanında her şeyi konuşuyoruz. Onların yanında her şey konuşulmaz ki. Bu adamın eşi kocasına göz işareti yaparak beni gösterdi. Babamın başka bir arkadaşı galiba çocuk haklı dedi. Bunca yıl okuduk da ne oldu sanki? İşte Zeynel Bey'in yanında iş bulabildik. Annem de babam da Metin'in bu hırçınlığının ablamı Zeynel Bey'in oğluna nişanlamak isteyişlerinden ileri geldiğini anlamışlardı. Birkaç gün sonra nişan için verilen sözden vazgeçildi. Ablama bir iş buldular. Şimdi çalışıyor. Evde pineklemekten usanmıştı. Demek o da pek istekli değilmiş bu nişana. Şimdi kendisini daha özgür bulduğunu anlıyorum. Metin içini döküp boşaldığı gecenin sabahı yine eskisi gibi okuluna gitmeye başladı. Eskisinden daha da uysal çocuk oldu. Nişanın yapılmamasından kendini sorumlu görüyor da ondan bu uysallığı. Derslerine eskisinden çok çalışıyor. Evde herkesle barıştı ama nedense benimle arası pek iyi değil, bana kırgın. Kendisine hak vermemiş olmama kızıyor sanıyorum. Oysa ben de ondan yanaydım. Ama onun gibi yapamazdım ki dargınlığının uzun süreceğini sanmıyorum. Bu mektubumu akşam yemeğinden sonra yazdım. Uykum geldi, artık yatacağım. Yarın pazar. Annem Metin'le beni çocuk tiyatrosuna götürecek. Oradaki sınıf arkadaşlarımın hiçbirini unutmadım. Hepinizi çok özledim. Ara sıra birlikte çektirdiğimiz resimlere bakıp sizleri anıyorum. Hepinize candan selamlar. Sana da üstün başarılar dilerim. Arkadaşın Zeynep Yalkır. Fedakar çocuklar. İstanbul, 30 Kasım 1963. Zeynep kardeş, mektubunu alalı 2 gün oldu. Hemen cevap vermek istiyordum ama öğretmenimiz ev ödevi vermişti. Çok da ödevler, o yüzden ancak şimdi cevap yazabiliyorum. Yeni öğretmenimizi gittikçe daha çok seviyorum. Müdürün dershaneye geldiği gün Demir'in neler yaptığını yazmıştım ya sana. O olaydan sonra hepimiz öğretmenin Demir'e kızacağını sanmıştık. Hiç de sandığımız gibi olmadı. Bana da bir küskünlüğü yok. Oysa ben o olaydan sonra çok korkuyordum. Öğretmenimiz son günlerde en çok fedakarlık konusu üstünde duruyor. Bize birçok fedakarlık hikayeleri anlatıyor. Anlattığı her fedakarlık hikayesinden sonra bize soruyor. Bu hikayeden ne anladınız? Çıkardığınız sonuç nedir? Alınacak ders nedir? Öğretmenin beni sevmeye başlaması neden biliyor musun? Çünkü anlattığı fedakarlık hikayelerinden ben tam onun istediği sonuçları çıkarıyorum. Önceden biliyorum. Ne istediğini beğeneceği biçimde konuşuyorum. Bana her seferinde "Aferin Ahmet" dedikten sonra çocuklara "İşte" diyor. "Siz de bu anlattığım hikayedeki çocuk gibi fedakar olmalısınız." Yalnız bir kez sınıfta çok sıkı bir tartışmaya girdik. Her anlattığı hikayeden öğretmenin isteğine uygun sonuç çıkarmaktan bıkmıştım artık. O gün hikayeyi kendi anlayışıma göre yorumlamaya kalktım. Öğretmenimizin anlattığı fedakarlık hikayesinin özeti şuydu. İlkokul öğrencisi, bizim yaşıtımız bir köy çocuğu. Savaş sırasında düşman askerlerini gözetlemek için bir kavak ağacına çıkıyor. Kendisine gözcülük görevi verilen bu çocuk uzaktan düşmanları görünce köydeki askerlerin başındaki komutana haber verecek. Gözcü çocuk uzaktan gelen düşmanı görür, koşarak haber vermeye köye gelirken düşman kurşunuyla yaralanır. Köydeki komutana haberi ulaştırır ve komutanın kollarında can verir. Hikayeyi anlattıktan sonra öğretmenimiz, "Ahmet, anlat bize" dedi, "bu hikayeden alınacak ders nedir?" "Öğretmenim," dedim, "bu anlattığınız olay gerçekten olmuş mu? Yoksa çocuklar fedakarlık dersi alsınlar diye büyükler mi bu hikayeyi uydurmuş?" Bu soruma şaşırdı. Çünkü benden böyle bir soru beklemiyordu. Kısa bir süre düşündükten sonra, "Ne demek istiyorsun?" dedi. "İster gerçek olsun, ister uydurma, bunda ne çıkar?" Gerçek diye anlatılırsa böyle bir olaya inanmak çok zor. Niçin? Düşmana karşı gözcülük yaptırmak için 11 yaşında bir çocuktan başkasını bulamamışlar mı? Kala kala bu önemli iş 11 yaşında bir çocuğa mı kalmış? Benim aklıma böyle sorular geliyor. Çocukların yaşamaları için savaşırlarken bir çocuğa gözcülük ettirmek. Öğretmenimiz, tabii bu bir hikayedir diye sözümü kestikten sonra bütün sınıfa sordu. Hepiniz Ahmet gibi mi düşünüyorsunuz? Hayır, hayır, hayır diye sesler yükseldi. Cengiz birden fırladı ayağa. Efendim, fedakar olmalıyız. Bu hikaye işte onu anlatıyor dedi. Böylece sanki önemli bir söz söylemiş gibi bir de dönüp bana baktı. Yalnız Demir, ben Ahmet gibi düşünüyorum efendim dedi. Öğretmenimiz yine herkese birden sordu. Peki sizce Ahmet'le Demir neden sizden başka türlü düşünüyor? Cengiz yine fırlayıp bağırdı. Efendim, onlar her zaman öyledir. Bak, başkalık olsun diye. Paydos zili çaldı. Öğretmenimiz, bu konuyu öğleden sonraki derste yine konuşuruz dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Zil çalmasına çok sevindim. Çünkü öğretmene neler söyleyeceğimi bilmiyordum. Saçmalayacaktım. Cengiz yanımdan geçerken bilgiç ne olacak dedi. Yanımdaki Selma da bilgiçlik taslamasa olmaz dedi. Gerçekten de galiba bilgiçlik tasladım. Ama bu hikayenin hiç hoşuma gitmediği doğruydu. Doğrusu öğretmenimizin anlattığı çok heyecanlı bir fedakarlık hikayesiydi. Hepimiz de hikayenin etkisi altında kalmıştık ki öğle yemeğinden sonra arkadaşlar okul bahçesinde ağaçların tepelerine çıktılar. Gözcülük etmeye başladılar. Ağaçların tepesinde tart tart diye makinalı tüfek sesleri çıkararak sözde düşmana ateş ediyorlardı. Bahçede hepimize yetecek sayıda ağaç olmadığı için ben birinci kat pencere demirinden duvara, oradan da su borusuna tırmanarak bir kirişin üstüne tünedim. Benim önümdeki akasya ağacının tepesinde Cengiz'le Hüseyin sen gözcülük edeceksin ben edeceğim diye kavga edip duruyorlardı. Hüseyin, bu ödev bana verildi, burası benim yerim diye bağırıyordu. Sonra birden Hüseyin'in sesini yerden duydum. Ağacın dibinde ağlıyordu. Hepimiz koşuştuk. Öğretmenler de geldiler. İkinci sınıf öğretmeni, ne işin vardı ağacın tepesinde diye sordu. Düşmana bakıyordum efendim deyince öğretmen şaşırdı. Ne düşmanı, neler söylüyorsun? Hüseyin'in yarası önemli değilmiş. Başını sardılar, onu ağacın tepesinden itip düşüren Cengiz'in ittiğini bildiğim halde Hüseyin onu ele vermedi. Öğretmenler, kim itti seni diye üsteleyerek sordular. Hüseyin, kimse itmedi beni, ayağım kaydı düştüm diyor, başka bir şey demiyordu. Hüseyin'in bu davranışı beni çok düşündürdü. O düşüncelerin etkisiyle öğleden sonraki derste öğretmenimize sorusu üstüne bir davranış fedakarlık olsun, bunu herkes bilsin, duysun diye yapıldı mı o davranış fedakarlık olmaktan çıkıyor dedim. Böyle söylerken hep Hüseyin'in davranışını düşünüyordum. Öğretmenimiz ertesi günde başka bir fedakarlık hikayesi anlattı. Bir yoksul çocuk hasta annesine ilaç almak için hırsızlık yapıp yakalanınca başka bir çocuk suçu üstüne alıyor. İşte hikayenin özeti bu. Yine bilgiçlik ediyor demesinler diye kendi yorumumu açıklamadım. Ama bu hikayede budalalık fedakarlık sayılıyordu. Bizim öğretmenle 5B'nin öğretmeni birleşerek 5A ve 5B öğrencileri arasında bir fedakarlık hikayesi yarışması açtılar. Bu yarışma okulda büyük ilgi topladı. Öğretmenimiz yarışmayı benim kazanacağıma büyük umut bağlamıştı. Fedakarlık konusundaki düşüncemi belirten bir hikaye yazmak istiyordum. 3 gün uğraştım bu hikayeyi yazmak için. Anneme, babama okudum. Ne olursa olsun her yazdığımı beğenen babam bile bu hikayemi beğenmedi. Amcama okudum, o da beğenmedi. Yazdığım fedakarlık hikayesinin özeti şu. Bir çocuğun kardeşi çok ağır hastalanıyor. Çocuk buna o kadar çok üzülüyor ki her gece yatağında onu öldürme Tanrım, kardeşimin yerine beni öldür diye dua ediyor. Bir gece rüyasında kocaman bir dev geliyor. Fedakarlık dileğin kabul olundu. Kardeşinin yerine seni alıp götürmeye geldim diyor. Çocuk, ben bunu fedakarlık olsun diye söylemiştim. Beni alma diye ağlayarak yalvarmaya başlıyor. Öyle çok bağırıyor ki rüyasında annesi uyanıyor. Yavrum, rüyadan korktun mu? Üstün açık kalmış da korkulu rüya görmüşsün. Haydi uyan yavrum, diyerek çocuğu susturuyor. Bu hikayeyle fedakarlıktan ne anladığımı acaba anlatabildim mi? Fedakarlık olsun diye yapılan fedakarlıkla alay etmek istemiştim. 4. 5. sınıflar müsamere salonuna toplandı. Öğretmenler de oradaydı. Bizden 6, 5B'den 5 öğrenci yarışmaya katıldı. Okuma sırası için kura çekildi. Ben kurada 8. oldum. Hikayemi okuyunca beğenilmediğini öğretmenlerin ve müdürün yüzlerinden anladım. Ama çocuklar en çok benim hikayemi alkışladılar. Hikayenin okunması bitince öğretmenler hikayelere derece vermek için öğretmenler odasına çekildiler. Salonda da gürültü patırtı başladı. Arkadaşlar birbirlerinin enselerine ince lastikten sapanlarla kağıt atıyorlardı. Bugünlerde bizim okulda hemen her oğlan çocuğun elinde bu sapanlardan var. Bu kağıttan yapılmış küçücük fişekler nasıl da insanın ensesini acıtıyor. Ben hiç nişancı değilimdir. Taş atmasını bile beceremem de arkadaşlar kız gibi taş atıyor diye benimle alay ederler. Birden ensem yandı, kızgın iğne girmiş gibi. Şaşkınlıkla yanımda oturan arkadaşın elinden sapanı kaptım. Kağıt fişeği yerleştirdim. Küçük sapanın ince lastiğini gerip kağıt fişeği fırlattım. Ah Zeynep, nasıl bir terslik. Tam o sırada müdür önde, öğretmenler arkada salona giriyorlarmış. Benim kağıt fişek atmak istediğimin tam tersi yönünde vınlayarak uçtu, pat diye müdür beyin ensesine indi. Müdür bey elini ensesine attı, sonra gözlerinden kıvılcımlar saçarak bize baktı. 5B'nin öğretmeni, kim attı onu, kim attıysa çıksın, dedi. Başım önümde, ayağa kalkmak üzereydim ki bu kez de bizim öğretmen. Atan çıkmazsa hepiniz cezalısınız, burada kalacaksınız, dedi. Yarışmada derece alanlar da unutulmuştu. Ayağa kalktım, ben attım efendim, dedim. Müdür bey yüzüme dikkatle baktı, baktı sonra sen atmadın, dedi. Ben attım. Ben insanın yüzüne bir bakışta anlarım. Sen atmadın. Bütün arkadaşlarının cezaya kalacaklarını öğrenince baktın ki suçlu da ortaya çıkmıyor, arkadaşlarını kurtarmak için suçu üstüne aldın. Oysa hiç böyle bir niyetim yoktu. İsteyerek olmadı efendim. Bilmeyerek başka yere atacaktım. Elimden kaçtı. Müdür bey sahneye çıktı. İşte, dedi, fedakarlık budur. Bu arkadaşınız sizlere bir fedakarlık örneği gösteriyor. Kendisi atmadığı halde hepinizi kurtarmak için tek başına cezalanmayı göze alıyor. Size de bir ders olsun diye onun bu güzel davranışı için hepinizi affediyorum. Yazdığı hikaye güzel değildi ama bu örnek davranışı için onu yarışmanın birincisi ilan ediyorum. Ben ne yapayım Zeynep? Anlatmak istediğimin tam tersi olmuştu. Durup dururken, dahası suçluyken fedakarlık örneği olup çıktım. Sence de bu fedakarlıkla gösteriş başka şeyler değil mi? Ah şu ilkokulu bir bitirsem. Babam okuyamadığı için beni ille de okutmak istiyor. Liseyi bitirdikten sonra beni üniversite öğrenimi için yurt dışına bir yere göndereceğini söylüyor. Bu konuda annemle daha şimdiden tartışıyorlar. Annem ben oğlumun özlemine dayanamam diyor. Bilmem sana da öyle mi geliyor? Günler hiç geçmiyor sanki. Bitirme sınavlarına kadar günleri gösteren özel bir takvim yaptım. Pazar günlerini, tatil günlerini filan saymazsak pek bir şey kalmadı. Ama yine de günler geçmiyor. İyi günler, esenlikler dilerim. Ahmet Tarbay. Senden hiç ummazdım. Ankara, 7 Aralık 1963. Ahmet, sağ ol, beni mektupsuz bırakmıyorsun. Geçen mektubunu okurken bütün gülünç olaylar hep senin başından mı geçiyor diye düşündüm. Yoksa sen anlatırken bütün olayları gülünçleştiriyor musun? Mektupların öyle hoşuma gidiyor ki ben de senin gibi yazmaya özeniyorum. Geçen gün bizim sınıfta da hepimizi kahkahalarla güldüren bir olay geçti. Ama derste değil, paydosta güldük. Çünkü bizi güldüren bu olay yüzünden öğretmenimiz çok kızmıştı. Senin gibi yazmaya özenip de güzel olsun diye uydurduğumu sanma sakın. ben sana olayı olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Önce olayın kahramanını tanıtayım birazcık. Osman adında bir arkadaşımız var. Osman sınıfımızın çalışkanlarından, özellikle matematikte çok başarılı. Çok düzenli bir çocuk. Kalem kutusunda renk renk kalemler var. Hepsinin de uçları sivri sivri açılmış. Nasıl olup da bu kalemlerin uçlarının kırılmadığına hep şaşarım. Çünkü benim kalemlerim ikide bir düşer, uçlar kırılır. Ne zaman bir yazı yazmam gerekse çantamda ucu kırılmadık kalem bulamam. Ama ablama göre benim durumum yine de iyiymiş. Annemin anlattıklarına bakılırsa okula giderken ablamın çantasında hiç kalem bulunmazmış. Ucu kırık da olsa hiç değilse benim çantamda kalem bulunuyor. Osman'ın yazılı ödevleri renk renk çizgilerle süslüdür. Resim gibi, yazılarında inci gibi dizer. Öğretmenimiz hemen her gün derslerden birinde yazılı yoklama yapar. Bu da yetmez, aşağı yukarı her iki günde bir yazılı ev ödevleri verir. Sizin öğretmeniniz de yapıyor mu? Bir gün Osman, çocuklar dedi, öğretmenimizin yazılı ödevlerimizi okuduğunu hiç sanmıyorum. Önce ben karşı çıktım. Okumayacak olduktan sonra ne diye yazılı ödev versin? Osman direndi. Ben okuduğuna inanmıyorum. Bir arkadaşımız, peki nereden biliyorsun okumadığını diye sordu. Osman, çünkü dedi, hesap ortada. Öğretmenimiz her gün yazılı yoklama yapıyor mu? Yapıyor dedik. Aşağı yukarı her iki günde bir de ev ödevi veriyor mu? Veriyor dedik. Osman, şimdi hesaplayalım dedi. Bu sınıfta 52 öğrenciyiz değil mi? Evet. Demek ki öğretmenimiz her gün 52 yazılı yoklama kağıdı okuyor. Yazılı ev ödevlerini de ortalama günde 25 saysak demek günde 77 ödev. Bu ödevleri öğretmenimiz evine gidince saat kaçta okumaya başlar? Sana ne bundan? Hesaplayacağız ya, bir yazılı ödevi kaç dakikada okuyabilir? Osman'ın yaptığı hesap sonunda öğretmenimizin her gün 11 saatini yalnız bizim yazılı ödevlerimizi okumaya ayırması gerekiyordu. Geceleri hiç uyumasa yine de bunlar okumaya yetişmezdi. Bu hesaplar sonunda çocuklar sustu. Ben yine okuyordur dedim. Osman, evet okuyordur dedi, ama bana kalırsa ödevlerimizin içinde gelişi güzel bir ikisini ancak okuyordur. Konuşmamızdan bir iki gün sonra bir kız arkadaşım ilk derste bana galiba Osman haklıymış dedi. Sonra anlattı. Evleri öğretmenimizin evine yakınmış. Bu sabah okula gelirken önünde kağıtlar uçuşmaya başlamış rüzgardan. Ayağına çarpıp orada kalan kağıdı almış. Bir de bakmış bir gün önceki kendi yazılı ödevi. Kağıtların nereden uçuştuğunu izlemiş. Öğretmenimizin kapısı önündeki çöp bidonundan uçuşuyormuş kağıtlar. Arkadaşım işte diye buruşuk ödev kağıdını gösterdi. Ödevlerimizi okuduktan sonra andaç diye saklayacak değildi ya dedim. Osman sağımdaki sırada oturur, tarih dersindeydik. Öğretmenimizin yazılı ödevlerimizi okuyup okumadığını anlayacağım dedi. Nasıl anlayacaksın? Sonra söylerim. Öğretmenimizin sorduğu sorulardan biri şuydu. Defterdar, nişancı, beylerbeyi, acemi oğlan kimlere denir? Sultan İbrahim zamanını anlatınız. Paydos da bize anlattığına göre Osman sorulara ilk birkaç satır doğru cevap yazdıktan sonra Padişah Sultan İbrahim'e mektup yazmış. Sayın Deli İbrahim amca diye başlıyormuş mektubu. Uzun mektubun sonunda öbür soruları şöyle cevaplandırmış. Beylerbeyi boğaz içinde bir iskeledir. Defterdar, defteri dar gelen adam demektir. Nişancı bizim sınıftaki Çetin'in lakabıdır. Biz onunla kör nişancı diye alay ederiz. Çünkü top oynarken kaleye gol atacağım diye okulun bütün pencere camlarını kırmıştır. Acemi oğlan yine bizim sınıfta Rıza'dır. Çünkü bir türlü çattı mattı oyununu öğrenemediği için her oyunda dayak yer. Osman okul bahçesinde bunları anlatırken hepimiz kahkahalarla gülüyorduk. Ama ben onun söylediklerini gerçekten yaptığına inanmıyordum. Şaka yapıyor, atıyordu. Ertesi gün Osman korkuya kapıldı. Öğretmen yazdıklarını ya okursa diye korkuyordu. 2-3 gün bu korkusu sürdü. Öğretmenden hiçbir tepki gelmeyince rahatladı. Kendi söylediğine göre o günden sonra her yazılı ödevdeki soruların saçma sapan cevaplandırıyormuş. Yalnız ilk birkaç satır doğru cevaplar yazıyormuş ki öğretmen kağıdına ilk göz atışta yaptığı saçmalıkları anlamasın. Doğrusu Osman'ın söylediklerine inanmıyordum ama dün foyası ortaya çıkınca atmadığını hepimiz anladık. Dün ilk dersteydik. Öğretmen biraz geciktikten sonra asık yüzle dershaneye girdi. Oysa genellikle ilk derste güler yüzlüdür. Kırgın bir sesle sanki azarlar gibi "Günaydın çocuklar" dedikten sonra "Osman kalk" dedi. Osman kalktı. "Buraya gel." Osman kürsünün yanına gitti. Öğretmen "Çocuklar" dedi. "İki gün önce size tabiat bilgisi dersinde yazılı ev ödevi vermiştim. Şimdi arkadaşınız Osman bana verdiği yazılı ödevini sizlere okuyacak." Osman'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Öğretmen kağıdı verdi Osman'a. "Oku" dedi. "Hepsini oku. Soruları da oku." Osman okumaya başladı. Birinci soru. Rüzgar nedir? Nasıl meydana gelir? Cevap. Hava ısınınca hacmi büyür, hafifler, hafifleyince yükselir. Osman duraklayınca öğretmen devam et, devam et dedi. Osman devam etti. Hafifleyince yükselir, rüzgar, rüzgar, rüzgar. Birkaç kez rüzgar diye kekeleyince öğretmenimiz bağırdı. Ne olmuş rüzgara? Osman okudu. Rüzgar Galatasaray'ın aleyhindeydi. Galatasaraylılar ilk yarıda rüzgara karşı oynamalarına rağmen iyi bir maç çıkarmayı başardılar. Çok süratli ve zevkli geçen mücadelede kapalı müdafaa yapmayan Ankara gücü sahayı 2-1 yenik terk etti. İkinci yarıda Galatasaray hücum hattı rüzgar gibi rakip yarı sahaya inmişti. Soru 2. Fırtına nedir? Cevap 2. Saniyede 20 metreden hızlı esen rüzgara fırtına denir. Galatasaraylılar bugün Mithatpaşa stadyumunda fırtına estiriyordu. Ne yazık ki hakem için maçı iyi yönetti diyemeyeceğiz. Metin'in rüzgarıyla Şükrü'nün devrilmesini penaltı sayması seyircilerin protestolarına sebep oldu. Osman okurken biz gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. Yine de içimizde kendini tutamayıp kıkırdayanlar vardı. Osman'ın da sesi titremeye başladı. Utancından neredeyse ağlayacaktı. Öğretmenimiz "Osman, niçin böyle yaptın?" dedi. Gözleri sulanan Osman başını duvara doğru çevirince "İyi bir öğrencimsin. Bunu senden hiç ummazdım. Otur yerine." dedi. Ne yalan söyleyeyim, Osman'ın bozum oluşuna içimden sevindim. Paydos da ona "Nasılmış? Hani öğretmenimiz kağıtları okumazdı?" dedim. O akşam annemin bir arkadaşı bizim eve gelmişti. Ben o konuk kadını ilk görüyordum. Hangi okula gittiğimi, kaçıncı sınıfta okuduğumu sordu, ben de söyledim. "Öğretmeniniz çok yakın arkadaşımdır," dedi. Sonra anneme anlatmaya başladı. "Dün gece onun evindeydim. Çok tuhaf bir şey oldu. Baktım masanın üstünde bir yığın kağıt. Öğrencilerin yazılı ev ödevleriymiş. Nasıl zaman bulup da bunca yazıyı okuyabiliyorsun?" dedim. "Çok iyi öğrencilerim var. Birinin ödevini okumak ister misin?" dedi. Kağıtların içinden birini seçip bana verdi. Gerçekten güzel bir ödev. Düzgün, okunaklı, başlıklar renkli kalemle çizilmiş. Ödev konusu da rüzgar. Ama okuyunca şaşıp kaldım. Çocuk rüzgar diye Galatasaray Ankara gücü maçını anlatıyordu. Ödevi okurken kahkahalarla gülmeye başlayınca arkadaşım "Ne var, neye gülüyorsun?" diye sordu. Ben de okusun diye kağıdı ona verdim. Okudu. Çok kızdı. "En iyi öğrencilerimden biridir. Bunu ondan hiç ummazdım," dedi. Demek yine de Osman haklıymış. Doğrusu ya, ben de bunu öğretmenimizden hiç ummuyordum, pek üzüldüm. İşte olayı sana olduğu gibi anlattım. Hoşça kal sevgili kardeşim Ahmet. Beni mektupsuz bırakma, olur mu? Arkadaşlardan haberler yazmanı beklerim. Zeynep Yalkır.
Vicdan Azabı. İstanbul 7 Aralık 1963. Zeynep, mektuplarımı güzel bulduğunu yazdıkça beni gerçekten güzel yazmaya özendiriyorsun. Teşekkür ederim. Bir mektubunda hep gülünçlü olaylar anlattığımı yazıyordun. Ama şimdi anlatacaklarım oldukça acıklı. Bu acıklı olayı bize öğretmenimiz anlattı. Beni çok duygulandırdı bu olay. Önceki gün derste Hüseyin okuma kitabımızdan bir yazı okuyordu. Yazının içinde vicdan azabı diye bir söz geçti. Öğretmenimiz uzun uzun vicdan azabının ne demek olduğunu anlattı, açıkladı. Sonra bize sordu. Vicdan azabı ne demekmiş, anladınız mı? Hep birden bağırdık. Anladık öğretmenim. Öğretmenimiz, öyleyse dedi, şimdi de vicdan azabına birkaç örnek verelim. Yaşar'ı bilirsin. Yine eskisi gibi hep arka sırada oturuyor. Hep öyle dalgacı. Arka sırada ya biriktirdiği pullarla uğraşır ya da karikatür çizmeye çalışır. Öğretmen, Yaşar, sana vicdan azabı çektiren bir olay geçti mi başından diye sordu. Yaşar, öğretmenin anlattıklarını dinlememiş olacak ama bilirsin ya kurnaz bir çocuktur. Geçti dese öğretmen anlat öyleyse diyecek. Onun için geçmedi öğretmenim dedi. Öğretmen, nasıl olur dedi. Hiç insan olur da vicdan azabı çekmez olur mu? Yaşar, daha kesinlikle. Ben çekmedim öğretmenim dedi. Neşe, yine öyle. Hep göze girmeye çalışıyor. Kendisine sorsun diye öğretmenin gözünün içine bakıyor, parmağını kaldırmış, yerinde duramıyor. Ben söyleyeyim, öğretmenim ben söyleyeyim deyip duruyordu. Öğretmenimiz, söyle Neşe dedi. Sana vicdan azabı çektiren bir olay geçti mi başından? Neşe, yaranmak için, çok geçti öğretmenim dedi. Anlat öyleyse. Neşe, hangisini anlatayım öğretmenim diye sorunca hepimiz gülüştük. Zavallı Neşe, ne uyduracağını düşünmek için vakit kazansın diye bu saçma soruyu sormuştu. Öğretmenimiz de gülümseyerek, sana vicdan azabı çektiren o kadar çok olay mı geçti başından Neşe? Herhangi birini anlat, dedi. Neşe, her zaman olduğu gibi yine yutkunmaya başladı. Yutkuna yutkuna anlattı. Hatırlarsın, Neşe her derse kalkışta böyle olur. Her kelimeyi, hatta her heceyi söyledikten sonra en az bir kez yutkunmadan sonraki heceyi söyleyemez. O gün tutukluğu büsbütün üstündeydi. Söze şöyle başladı. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermeliyiz. Neşe sürekli olarak yutkunurken öğretmenimiz, evet, sonra diye sordu. Neşe yutkuna yutkuna anlattı. Bir anne varmış, oğluna işte böyle öğüt veriyormuş. Tam bu sırada sokak kapısı çalınmış. Anne pencereden bakmış. Kapıyı çalan kaynatasıymış. Kadın oğluna, kapıyı aç, deden geldi. Dedene benim evde olmadığımı söyle demiş. Çocuk da kapıyı açıp, dede annem sokağa çıktı deyince yaşlı adam torununa, annene söyle bir daha sokağa çıkarken başını pencerede unutmasın demiş, gitmiş. Neşe birkaç kez üst üste yutkunduktan sonra sustu. Öğretmen, bu olay senin başından mı geçti diye sordu. Neşe, hayır dedi, bir dergiden okumuştum. Öyleyse sen niye bundan vicdan azabı duyuyorsun? Ben duymuyorum, o çocuğun annesi duymuştur öğretmenim. Bu kez öğretmenimiz başka arkadaşlarımıza sordu. Hiç kimse kendi duyduğu vicdan azabını anlatamadı. Başkalarının vicdan azabı duymaları gereken olaylar anlattılar. Öğretmenimiz, anlaşıldı dedi. Demek siz vicdan azabının ne olduğunu iyice anlamamışsınız. Bir insan vicdan azabı duyması için başından acı bir olay geçmelidir. Bu olaydan pişmanlık duymalıdır. Kendi yüzünden başkası bir acı çekmeli. Kısa bir süre düşündükten sonra, şimdi ben size vicdan azabına örnek bir olay anlatayım, dedi. Dikkat kesildik. Lisede öğrenciydik. Müdürümüz çok sert bir adamdı. Can kulağıyla dinliyorduk. Ders yılı yeni başlamıştı. Daha bir iki gün olmuştu derslere gireli. Bizim sınıfa başka bir okuldan yeni bir öğrenci gelmişti. Adını bile öğrenememiştik. Bu çocuğun sol eli hep pantolon cebinde durur, sol elini hiç cebinden çıkarmazdı. Aramızda daha özdenlik kurulmamıştı. Neden elini cebinden çıkarmadığını soramıyorduk. Öğle paydosunda okul bahçesinde oynuyorduk. Müdürü birden aramızda gördük. Eli cebinde gezinen o çocuğu çağırdı. Çocuk elini cebinden çıkarmadan koşarak geldi müdür beyin önüne. Hepimiz oyunu bırakmış, ne olacak diye merakla onlara bakıyorduk. Dedim ya, müdür bey çok sert. Çocuğa neden elin cebinde diye bağırdı. Çocuk cevap vermedi, başını önüne eğdi. Bütün çocuklar onların çevresinde toplanmıştık. Çıkar elini cebinden diye bağırdı. Çocuk kıpırdamıyordu hiç. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Duyuyorum efendim dedi. Duyuyorsan neden elin cebinde? Çıkar elini çabuk. Çocuk yavaşça başını yerden kaldırıp çevresinde toplanmış olan arkadaşlarına, sonra müdüre baktı. Ama elini yine de cebinden çıkarmadı. Çok kızan müdür bey, burada külhan beylik sökmez, çıkar elini diyorum diye bağırdı. Çocuk yine öyle durunca müdür bey onun suratına bir tokat attı. Tokat çok hızlı inmişti yüzüne. Dengesi bozulan çocuk yere düştü. Yere düşünce sol eli de pantolon cebinden fırlamıştı. Biz bu durumu görünce şaşırıp kalmıştık. Korkunç bir sessizlik oldu, sonra mırıltılar duyuldu. Müdür bey de donup kalmıştı sanki. Çünkü yere düşen çocuğun pantolon cebinden dışarı elsiz kolu çıkmıştı. Zavallının eli kopuktu. Sol kolu bir değnek gibi toprağın üstünde duruyordu. Elsiz kolunu arkadaşlarının görmesinden utandığı için hep sol kolunu pantolon cebinde tuttuğunu anlamıştık. Müdür beyin gözleri sulanmıştı. Eğildi, yerden çocuğu kaldırdı, yumuşak bir sesle "Niçin daha önce söylemedin oğlum?" dedi. Sonra koluna girerek çocuğu kendi odasına götürdü. Bu olaydan sonra o çocuğu bir daha okulda göremedik. Öyle utanmıştı ki başka okula da gitmemiş. Duyduğumuza göre müdür bey hem çocuktan hem ana babasından çok özür dilemiş. Çocuğu her zaman koruyacağını söylemiş. Ama çocuk bir daha hiç okula gitmemiş. İşte bu acı anısını anlatan öğretmenimiz sözünü bitirip susunca sınıfta derin bir sessizlik oldu. Biz de bu olayın etkisinde kalmıştık. Paydos zili çaldı. Öğretmenimiz dershaneden çıkmadan, herhalde bizim lise müdürü bu acı olayın azabını bütün ömrünce çekmiş olmalı. İşte buna vicdan azabı denir, dedi. Neden sonra öğretmenimizin anlattığı bu olayın etkisinden kurtulur gibi olunca Neşe, öğretmen de kendi başından geçen bir olayı anlatmadı ki, dedi. Gerçekten de öğretmen arkadaşımız gibi başka birinin duyması gereken vicdan azabını anlatmıştı. Bu konuda en doğrusunu Yaşar söyledi. Çocuklar, ben anladım. Bu vicdan azabı denilen şeyi hiç kimse kendisi hatırlamıyor. Herkes başkalarının çekmeleri gereken vicdan azabını biliyor. Ertesi gün okula gelince Demir, ben babama sordum dedi. Babam dedi ki, çocuklar vicdan azabı çekmezler. Çünkü vicdan azabı çekilecek olaylar için daha zamanları olmamıştır. Vicdan azabı çekilecek işler yapmak için büyümek, büyük adam olmak gerekir. Bu söze benim de aklım yatıyor. Bilmem sen ne düşüneceksin. Her akşam okul dönüşü anneme bana mektup var mı diye soruyorum. Cevabını çabuk yazarsan beni sevindirirsin. İyi günler dilerim Zeynep. Ahmet Tarbay. 8 Kız Babası. Ankara, 10 Aralık 1963. Ahmet, 7 Aralık tarihli mektubunu dün aldım. Öğretmeninizin anlattığı olay gerçekten çok acıklı. Elsiz çocuğun müdürün tokatıyla yere düşmesi gözümde canlandı. Çok üzüldüm. Hikmet adında bir arkadaşım var. Bana bir sır açıkladı. Sana yazayım mı diye düşündüm. Yazmakta bir sakınca görmüyorum. Hikmet bana anlattığı olayı sınıftaki arkadaşlarımızın duymalarını istemiyor. Ben de ağzımı sıkı tuttum, kimseye bir şey söylemedim. Ama sen nasıl olsa Hikmet'i tanımıyorsun. Onun anlattıklarını sana yazmakla bana verdiği sırrı açıklamış olmuyorum. Öyle değil mi? Arkadaşımın sırrını gevezelik olsun diye yazmıyorum sana. Beni çok düşündüren bu konuda senin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Buradaki okula başladığım ilk günlerde sınıf arkadaşlarım içinde Hikmet hiç de öyle dikkatimi çekmemişti. Çünkü silik, sessiz bir çocuktu. İlk günler ben onu oğlan sanmıştım. Oğlan çocukları gibi giyiniyor, saçlarını da oğlanlar gibi kısacık kestiriyor. Çok da zayıf. Üstelik ne oğlanlarla ne kızlarla arkadaşlık ediyor. İçine kapanık bir çocuk. Hikmet adı da hem kız hem oğlan adı. Bir gün beden eğitim dersinde öğretmenimiz kızları bir yana, oğlanları bir yana ayırınca Hikmet kızlar topluluğuna katıldı. Çok şaştım buna önce. Hikmet'in kız olduğunu işte o gün öğrenebildim. Bunun üzerine Hikmet'e ilgim arttı. Geçenlerde bir sabah Hikmet okula pek üzgün geldi. Neye üzüldüğünü sordum. Önce söylemek istemedi, üsteledim. O zaman doğrusu ben de anlatmak, biraz açılmak istiyorum ama duyulacak diye çekiniyorum, dedi. Arkadaşlarıma söylemeyeceğime söz verince anlattı. Bunlar 8 kardeşmiş, 8'i de kız. Oysa Hikmet kimi günler okula ağabeyiyle geliyordu. Bunu söyleyince, o benim ağabeyim değil, ablam, dedi. Ama erkek kılığında gezdiği için onu herkes erkek sanır. Kardeşlerinin hepsi de erkek gibi giyinirlermiş. Niçin, diye sordum. Çünkü babam öyle istiyor, dedi. İyi ama bunda üzülecek ne var? Babası oğlan çocuğu olmasını çok istermiş. İlk çocuğu kız olunca çok bozulmuş. Bütün umudunu ikinci çocuğunun oğlan olmasına bağlamış. Dahası çocuk doğmadan ona bir oğlan adı bile koymuş. Sanki doğmadan oğlan adı konursa çocuk da adına uymak için oğlan olacakmış gibi. Artık adamın şanssızlığından mı yoksa terslik mi, ikincisi de kız doğunca üzüntüsünden günlerce kimseyle konuşmamış. Tanıdıkları daha çok gençsin, çok çocuğun olur ama ya onlar da kız olursa diye dertleniyormuş. Karısı üçüncü kez gebe kalmış. Artık üst üste üçü de kız olacak değil ya. Yine bir erkek adı koymuş doğacak çocuğuna. Bununla da yetinmemiş, karısı doğum evine gidince o gece doğacak oğlu için dostlarına büyük bir ziyafet vermiş.